Ayrım 10, sayfa 93, Kundak. Rüzgar azgın uğultusuyla avluda dört dönüyordu. Yağmur camı durmadan tokatlıyor, dışarıda ak bir çamaşır karanlık boşlukta dalgalanıyordu. Avlu komşularımız içerilere kaçışmışlardı. Pencerelerden dışarı bozuk dörtgenler halinde sönük, ölü ışıklar vuruyordu. Oda küf kokan loşluğu içinde yağ kokusuna bulanmıştı. Ocağın yalımları duvara düzensiz, gizemsel gölgeler çiziyordu. Anam tencereyi ocaktan indirdi. Yanık yağ çorbanın üstünde cızırdadı. Kapının orada düğmeyi çevirdi, sarı, kör bir ışık odayı doldurdu. İçinden kıpırtınları çıkmış, çaput mindere çöktü. Ampulün donuk ışığında babamın kim bilir kaç kez yamanmış pantolonunun süküklerini yamamaya koyuldu. Fersiz ışıkta eşya yıpranmış ve süzgün. Yeniden yanı başımda duran kitaplardan birini çekip okumak istedim. Ama karşıdan vuran ışık harfleri kararttı. Ha, neydi? Evet, bir şey bilmiyorum şimdilik. Buydu. Anam küskünmüşçesine söz etmiyor. Sabahtan beri yağmurdan ve soğuktan dışarı çıkmadı. Kendince bütün gün çalışıp durdu. Yağmurla rüzgarın uğultusu ikimize de yetti sanki. İnsan ne konuşur zaten böyle durumda? Ama mesele bu değil. Başka şey, bu değil. Bir hastalığın ucundayım. Bir yonga gibi beynimde, orada. Kanlı, kızgın bir bıçak lin saplı orada. Bütün kahrımın, diken üstünde duruşumun kaynağı. Bir şey belirlenir gibi oluyor. Yalan. 100 kez, 1000 kez yalan. O belirlendiği anda 1000 şey daha belirleniyor. İşim yok. Besbelli, her şeyin kökü bu. Her şey bundan çıkıyor. Ne diyebilirim? İnatçı, doymaz suskunluk. Bir yonga gibi takılı beynime neyse. Söküp atamıyorum, ne olduğunu bilmiyorum. İten, iğneleyen bir şey. Anamınsa yüreği yufkadan yufka. Bir söz etse, olmayacak bir iş mi ederim falan diye korkuyor. Babamın kızgınlığı, öfkesi. Bütün tedirginliği, huysuzlanmayı yaratan belki de o. Ezan okunalı epey oldu. Kerem meydanlarda yok daha. Küçük kardeşim. Bu vakte kalmazdı pek. Berber çırağı 12'sinde var yok. Aşırı bir saygı duyuyor bana. Yatmadan önce kimini uydurduğum, kimini şuradan buradan okuduğum öyküler, masallar anlatıyorum ona. İlgiyle dinliyor. Her şeyi biliyorum sanıyor. Evde bütün gün boş boş oturuşumun bile bir anlamı olmalı onca. Küçükken hep kucağımda doktorlara taşırdım onu. Hep hastalıklı büyüdü. Hayır gelmez bu çocuktan demişti bir doktor. Ölecek mi diye sormuştum korkuyla. Bünyesi cılız kalmış. Gıdasızlık falan. O gece ölecek diye bekledim. Babam biz yattıktan sonra geldi. Hepimizi uyandırdı. Kerem'in ağlamaları. Hiç yapmadığı bir şey yaptı o gece babam. Kerem'i kucağına aldı. Tosunum dedi. Cebinden birkaç tane akide şekeri çıkarıp verdi. Kerem'in öleceğini sezinledi diye düşünüyordum. Doğruluk, dürüstlük üstüne uzun uzun konuştuydu. Sonra yatmamıza izin verdi. Kerem yatakta, babam çok iyi adam demişti. Anam nedense hüzünlüydü o gece. Oysa doktorun söylediklerini anlatmamıştım ona. Ama bu da değil. Kanlı yonganın sebepsiz çağrının hikmeti. Biliyorum. Peki ama sırrı neydi o gecenin? Babamın. Hiç böyle yapmazdı. Bunu hiçbir zaman soramadım. Sorsam da söylemezdi zaten. Belki inkar ederdi. Belki gerçekten hiç böyle bir şey olmadı da hasta başım böyle gizli kalmış bir avuntulu gece özlüyor, uyduruyor. Evet, bozuk bir şey olmalı bunda. Ucuca getiremediğim, kırık ve saçma bir şey. Tencerenin kapağını kaldırdı anam. Esneyip başımı kaşıyorum. Koyu, kokulu bir buğu yayılıyor odaya. Kapağı yerine koydu, kalktı, avluya çıktı, bir şey için komşuya seslendi. Oda kapısı doğruca dışarı, avluya açılıyor. Kapının açılmasıyla vücuduma buz gibi soğuğun yayılması bir oldu. Yeniden içeri girdiğinde omuzları ıslanmıştı. Elinde bir tavayla ocağa yakın oturdu. Az sonra Kerem de iyice ıslanmış, elleri yanakları soğuktan kıpkırmızı kesilmiş geldi. Ellerini birbirine çırparak ateşin önüne çömeldi. Anama sevinçle, ''Epey bahşiş aldım bugün.'' dedi. Bozukları cebinde şıngırdatarak anamın önüne bıraktı. Yemek için babamı beklemedik. Yemekten sonra yan odaya geçtim. Kerem'le orada yatıyoruz. Az sonra Kerem de peşimden geldi. Yarım kalan öyküye devam ederken uyuyup kaldı. Uğultunun verdiği korkunç tek düzelikti, düşlerime kaptırdım kendimi. Bir yığın karışık, düzensiz düşünceler, düşler birbirini kovalayıp durdu. Ama rahatsız edici bir damar yatıyordu hepsinin temelinde. En çok da mahiyetini bilmediğim bir korku. Zehirli bir kurt gibi kemiriyor içimi. Belki yalnızlıktan, belki insandan. Hayır, seslen. Bir sesten korkuyorum. Düş çökümü dedikleri. Avluda bir lamba ışığı yürüdü. O ara dış kapı açıldı. Babamı adımlarından tanıdım. Kahveden dönüyor olmalı. Anamla bir şeyler konuşuyorlardı. Biliyorum az sonra beni çağırtacak. Ön sezim hiç yanıltmamıştır beni. Onun için şimdiden tedbir alıp uyumuş gibi yaptım. Dediğim çıktı. Çorbasını içtikten sonra anamı yanıma saldı. Anam yorganı çekti üstümden. Bağıracak oldum. Yalvarırcasına sus işareti yaptı parmağıyla. Babamın öfkeli olduğunu söyledi. Yarın sabah köylere çıkacakmış. Gezici berberdir. Ayda bir köylere çıkar, alacaklarını toplar. Berberlikten kalan zamanında da yazsa şerbet, kışsa salep satar güğümde. Yanına çıktığımda gözünü yere dikmiş, kilimin güllerine bakıyordu. 2-3 adım önünde dinaldım. Başını kaldırmadı. Anam endişeyle bekliyordu. Birden söze başladı. "Artık yetti," dedi. "Serseriliğin sırası değil. Bir iş bul, çalış." Böyle söyleyip sustu. O anda bir saman çuvalı konuşuyormuş gibi geldi bana. Yüzüne bakmadım. "Hastayım ben," dedim. Anama döndü. "Hastaymış," dedi. "Görüyor musun?" Sonra sert, acılı bir sesle, "Bak oğlum," dedi. "Şimdiye dek sıkıntıda komadım sizi. Tanrı'ya şükür." Elini kaşığa uzattı. "Ama başınızın çaresine bakın artık." Anam sessiz ağlıyordu. "Kes be," diye bağırdı babam. "Bu değirmenin suyu," ocağa döndü. "Zır zır ne be?" Ayağa kalktı. Ocağın üstünden tütün kesesini alırken tane tane, "Elimizde bir bu dam kaldı," dedi. "Onu da ilk müşteri de elden çıkaracağım." O zaman ilk kez dediğini hemen o an yapacakmış gibi yüzüme baktı. Belli belirsiz omzumu silktim. "Şimdiye dek yapmadığıma zaten." Sözünü bitirmedi. Sustuk kaldık diyecek bir sözümüz kalmadı. Bir süre sonra babam ibriği alıp avluya çıktı. Biraz sonra da ben kimseye bir şey demeden kapıyı çarpıp çıktım. Yağmur dinmişti. Üzgün de değil, bir garip boşlukla geçtim sokakları. Kafama takılmış bir cümleyi söyleyip duruyorum. "Kimden bana ne?" diye. İstasyon hep bildiğimiz az ışıklı, gürültüsü birden başlayıp birden de kesiliveren, kimi rayları kullanılmaya paslanmış, bir treni savuşturduktan sonra hemen uyumaya hazır, bezgin memurları olan bir saati, birkaç ahşap binası, artık kullanılmadığı için tokmağa bağlanmış çanı bulunan o küçük istasyonlardan biri. Nereden geldim buraya? Bekleme salonuna doğru yürüdüm. Trene daha hayli vakit olduğundan ortalık tenhaydı. Işıklar söndürülmüştü. Yalnız orta yerde zayıf bir ampul donuk donuk parlıyordu. Üniformalı bir işçi kişinin önünü süpürüyordu. Salonun kapısında birkaç köylü çuvallarını yere bırakmış uyukluyordu. İçeri girdim. Kapının karşısına rastlayan bir kanepeye doğru yorgunca yürüdüm. Sahi ne diye geldim buraya? Kendimi bıraktım. Başımı avuçlarımın içinde sıkıp yumuldum kanepeye. Nasıl oluyor? Hiçbir düşünce, hiçbir iz yok kafamda. Kopkoyu bir yoğunluk. Bir çığ gibi yürüdükçe genişliyor ve hiçbir şeye yer bırakmıyor. Öyle kaldım. Nice sonra yanı başımda birinin durduğunu fark ettim. Başımı kaldırıp baktım. Düzgün giyimli biriydi. Yüzümün duruşundan selam verdiğim anlamını mı çıkardı nedir? Mavi, parlak gözü, sol gözü kırpıştı. Boynunu öne doğru uzattığını hissettim. "Hadi başla, ben mi? Tanıyorum seni." Trenç kotunun yakası kalkık, boynu içine çekili, elleri ceplerinde, ayaklarını uzatmış oturuyor. Göz altından boyuna bana bakıyordu. Kimdi, neydi? İnce yüzü, zayıf kapalı, esmer. Ateşten gibi mavi gözleri. Başımı çevirdim. Sol gözü kırpıştı. Besbelli her şeyi bilen biri. Çatlatasıya bakıyor. "Söyle kimsin, nesin sen?" Haykırdım sandım. Gülümsüyordu. Hadi canım sen de bilmezmiş gibi yapma. Göz kırptı. Anladım diye mırıldandım. Adam bakışını değiştirmedi. Mavi, biraz şaşkın yalnız. Bir şey mi dediniz? Diye sordu. O zaman kendime geldim. Biliyor musunuz, ben treni beklemiyorum burada, dedim. Anlamadım dedi. Treni diyorum, beklemiyorum burada. Beyefendi, diyor bana. Evet, sık gelirim buraya. Burada bu kanepede otururum. Alçakça yalan söylüyorum. Hoşuma gidiyor buranın tenhalığı. Sonra devam ettim. Bağışlayın, sizi izliyordum. Bir aydır peşinizdeyim. İşte sonunda yakalandınız. Korkunç bir kahkaha attım. Birdenbire söyleyiverdim bunu, hiç düşünmeden. Mavi gözleri nasıldı çekintili, ürkerek yüzüme baktı. Yanılmayasınız. Heh, kararlı. Hayır dedim. Çok yumuşak bir sesle, yanılmıyorum efendim. Yakaladım işte sizi, kıskıvrak. İstediğimi elde ediyorum. Korkutuyorum onu, hem de ben. Şaşırtmak istedim bu kez. Doğrusunu isterseniz sizi izlediğim falan yoktu, dedim. Güvenli. Sizi tanımıyorum. Bana da bir zararınız yok. Buraya ilk kez geliyorum. Sığınmak için uygun bir yer. Hepsi bu kadar. Rahatlar gibi oldu. Geniş bir soluk aldı. Bilseniz ne kadar iyisiniz, dedi dişlerinin arasından. O anda cebinde sert bir şeyle oynadığını korkuyla fark ettim. Adamın yüzü korkunç bir biçime giriyordu. Gevrek gevrek güldü. Demek beni tehdit ediyorsun, dedi usul bir sesle. Demek yanılmıyorsun, ha? Hayır, diye kekeledi. Yerinden kalktı. Cebinde o sert şeyle oynayarak önümde gezinmeye başladı. Bükülüp tor top kaldım oracıkta. Birden, artık benim buyruğumdasın, diye bir top gibi gürledi sesi tepemde. Sıçan, bir sıçansın sen, anladın mı şimdi? Tiksintiyle parmağını omzuma dokundurdu. Üpertiyle kendimden geçtim. Hep bu anı bekledim. Ayaklarımın altında debeleneceğin anı. Bir adım geri çekildi. Ama bazen de yumuşağım ben, dedi. Hiç bal yedin mi sen? Sırtımda buz gibi bir havanın dolandığını hissettim. Gidip eski yerine oturdu. İşte böyle, dedi. Şimdi debelen ayaklarımın altında. Sesi gitgide bir gürültü halinde yükselirken dedikleri anlaşılmaz oluyor, ben büzülüyorum, sesi, gürültüsü uzaklaşıyor, yüzünün biçimi değişimden değişime uğruyor. Kafamın çatısında yalnız uzak, yalın, iğrenç kahkahalar çınlayıp duruyor, vücudu bir tek yüz, bir cehennem kaçkınının yüzü oluyor. Sonra o yüz ürperti veren somut bir ses. Çağırıyor. Kendimde olmadan ayaklarına kapanıyor, korkuyor, susmasını yalvarıyordum. O anda omuzlarım şiddetle sarsıldı. Tepemde gür, dünyalık bir sesin bağırdığını işittim. Otel mi burası be? Tren kalktı, hadi yallah. Bir istasyon memuruydu. Kapıyoruz burasını, tez ol. Bir şey anlamadan kalktım. Salonun bütün pencerelerini açmışlardı. Kapıyı geçtim, köylüler, hiç kimse yoktu orada. Yanımdan yeşil feneriyle bir memur geçti. Karanlık. Büsbütün can yakıcı bir halle sallanıp duruyordu. Yağmur yeniden çiselemeye başlamıştı. Hangi sokakları geçip eve vardım bilemedim. Kapıyı açtığımda bir uyku kokusu çarptı yüzümü. Ayakkabılarımı çıkarırken tökezlendim. Yatağa sessizce girdim. Kerem kaçıncı uykularında? Başımı yastığa korkamaz o adam geldi aklıma. Kimdi? Niye korkutmak istedi beni? Anlamaya varmadan tuhaf, vıcık vıcık bir uykuya daldım. Uyandığımda üstüme güneş vuruyordu. Hava açmış, dünküne benzemeyen tertemiz bir gök parçası duruyordu camda. Kerem çoktan kalkıp gitmişti. Yatakta doğruldum. Düşüncelerimi belli bir yönde toplamaya çalıştım. Babamın dışarıdan çorba içerken çıkardığı öpürtüler duyuluyordu. İki lokma arasında kızgın kızgın homurdanıyordu. O gitmeden dışarı çıkmayı göze alamadım. Neyse ki alet çantasını istedi. Kapıyı çarpıp çıkarken anama ''Söyle kendine iş arasın'' dediğini duydum. ''Vız vız edip durma sen de. 3-4 güne değin anca gelirim ben.'' Yürüyüp gitti. Cümle kapısında adımlarının sesi kesilince dışarı çıktım. Babam akşamki çorbadan içmiş, sofra öyle duruyordu. Ses etmeden kapıya vardı. "Sen içmeyecek misin?" diye sordu. Sesi yufka. "Korsan içerim," dedim. "Az bekle," dedi. "Şunları derleyeyim hele." Sofrada babamın dediklerini tekrarlamak istediğini ama yapamadığını sezinledim. Yüzü duvara dönük duruyordu. Ayakkabılarımı giyerken, "Biliyorsun babam," diye geveledi. "O da bunaldı. Elinde avucunda bir şey kalmadı." Kaç kez duydum bunları. Öfkeyle başımı salladım ama ona değil, duymamış gibi yaptım. "Kahretsin, ıslanmışlar," diye söylendim ayakkabılara. "Olmuyorlar." "Köye çıktı," dedi anam. "Biliyorum," diye mırıldandım. Bir yandan da kendime hayıflanıyordum. İçimde bir kurt yeniği. Anıma bu soğukluk da nesi? Sokağa çıktım. İlk anda nereye gideceğimi kestiremedim. Ayağımda bir garip tutukluk. Yüzüm soğukla karşılaşınca bir sıyrılıktan kalkmış gibi oldum. Kent önümde korkutucu bir labirent karanlığı ve karışıklığıyla seriliydi. Amaçsız, dilsiz yürüdüm. Küçük, dar sokaklardan koca caddelere çıktım. Alanları geçtim. Akşam yeniden nasıl oldu? İlkin minarelerin ucu karardı, karanlığa gömüldü. Sonra ağır ağır aşağılara indi. Kara bir bulut gibi kentin üstüne çöktü, yayıldı. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Parka yöneldim. Ama kanepeler oturulur gibi değil. İyice ıslanmışlar. Kimseler yok görünürdü. Ağaçlar kapkara korkunç dallarını göğe salmış uluyorlar. Daha çok durmadım. Caddeye çıktım. Neden? Yol üstünde ağzından köpükler saçılmış, insanlıktan çıkmış biri soğuk, ıslak taşların üstünde çarpıntıyla yatıyordu. Ah, varıp yardım etmeli ona. Beni durduran kim? Beni kim durdurabiliyor? İçimde yalnız bu istek. Bir kurt yeniği. Herif zom olmuş, diyerek biri geçti yanımdan. Yürüdüm. Yağmur usuldan çiseliyordu. Elimi kapının tokmağına attığımda gök sabahı bildiren bir halle kırpışıyordu. Yatağa girdiğimde öksürükten boğulur gibi oldum. Gece aralıklı öksürüklerle geçti. Ertesi gün uyandığımda vakit öğleyi geçiyordu. Bitkin, kendimden geçmiş uyandım. Anam hasta çorbası yapmış bana. Karnım aç olmasına rağmen isteksiz içtim. Konuşmadık. Yalnız dışarı çıkarken "Gitme!" diye seslendi ardımdan. O çekingen, yalvarmalı sesi. Hayatımda belki ilk kez yüzüne bakıp gülümsedim. İçi ılısın diye. Sokakta nereye gideyim diye düşünüyordum. Eve dönemezdim artık. Birden aklıma geldi. Bir dostumu biliyorum, İlyas. Gece için onun evine sığındım. 13 Ekim. İlyas at cambazı. Hep kapalı, sarı yüzlü, sayrılı. Az gülerdi, belki de hiç. Bir yanlarda ana babası vardı galiba. Onlardan konuştuğunu hatırlamıyorum. Beni iyilikle karşıladı. Yabancılık çekmeden rahat, derin, ummadığım bir uykuya daldım. Uyandığımda ilk anda çevremi yadırgadım. Ama o saat her şey apaçık geldi bana. Geçen anlarımın üstümde hiçbir iz bırakmadığını görünce şaştım. Bir gecede değiştim gibi. İlyas erkenden işe çıkmıştı. Durumumu biliyordu. İstersen bir süre yanında kalabileceğimi, hatta birlikte çalışabileceğimizi söyledi. Şimdi yalnızım. Hepsinden önemlisi özgürüm. Bunu iliklerime değin duyuyorum. Pencereyi açıp baktım. Ev tepede bir yerdeydi. Çinko, kiremit karışımı bir çatı tarlasıdır uzanıyordu pencereden bakınca. Uzakta deniz puslu ince bir çizgi halinde çatıları bütünlüyordu. Bacalardan çıkan, kente, göğe yayılan duman, otobüslerin homurtusu, kalabalığın uğultusu, şurada burada beyaz benekler halinde taraçalara asılmış çamaşırlar, satıcıların sesi, içime anlamadığım, şimdiye dek tatmadığım bir garip mutluluğu haber veriyordu. Artık özgürdüm. Böylesine sevinç veren bir duyguyla uyanmamıştım. Kente baka baka gerindim. Pencereye sırtımı döndüm. Burnuma bir at ve saman kokusu geldi. Demek yan taraflarda bir ahır var. Kahvaltı yapacak bir şey arandım. Ekmek, zeytin yedim. Yeniden yatağa uzandım. Elimi başımın altında kavuşturup bir şey düşünmeden uzun uzun durdum. Sonunda sıkıldım. Kalkıp musluğa gittim. Su akıyor mu, akmıyor mu diye baktım. Akıyormuş. Yeniden pencereden çatıları seyrettim. Aynada saçıma baktım.